bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Kamu vicdanına çağrı, sivil itaatsizlik. Hannah Arendt, Ronald Dworkin, Jürgen Habermas, Johann Galtung, Martin Luther King, John Rawls, Hans Saner, Henry David Thoreau. 1. Kaset 1. Yüz. Ayrıntı Yayınları 1. Basım Ocak 1997. Almancadan çeviren Yakup Coşar. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Tam bir çürüme dönemi yaşıyoruz. Devlet içerisinde çıkar grupları bugüne dek görülmedik ölçülerde özelleşti. Herkes kendi çetesinin çıkarına göre davranıyor. Devlet bireylere omlet yapmak için kırılması gereken yumurtalar olarak bakıyor. Yeni bir toplumsal mutabakat ihtiyacı var, devlet istemiyor. Mevcut hukuk sistemi zevahiri kurtarmıyor. Bütün insani değerler göreceleşmeye başladı. Peki bütün bunlara rağmen vicdanı sızlayan, adalet duygusuna sahip, herkes için haksızlığa karşı çıkan ve haksızlığa karşı çıkan herkesle birlikte davranmayı beceren kişilikler, birliktelikler imkansız mı? Kimse yok mu? Sivil itaatsizlik, haksızlıklara karşı bütün yasal yolların tükendiği noktada kamu vicdanına çağrıyı amaçlayan bir eylem türü. Düşünen, kendisiyle barışık yaşamak isteyen, onurdan hala haberdar olan insanların daha vahim toplumsal felaketlerin önüne geçmek için başvurabilecekleri bir çare. Bireyin kişisel çıkarlar, parti, grup ve çevre çıkarlarından bağımsız olarak kendisiyle vicdani hesaplaşmasının sonunda giriştiği demokratik bir isyan türü. Vicdanın zorladığı bu isyana başka insanların da katılması için düşünsel ortaklığa, ideolojik birliğe gerek yoktur. Karşı olunan konuyu içeren bir ortak anlayışın oluşması, yani kısmi bir düşünsel çakışmanın varlığı yeterlidir. Başka bir ifadeyle sivil itaatsizlik, gündelik ilişkilerimizde bizi bir arada tutan ahlaki ilkeleri, haksızlıklara karşı çıkmak, yalan söylememek, sahtekarlık yapmamak, sözümüzü tutmak, yaptığımızı sahiplenmek ve benzeri politik düzeye taşıma, o düzeyde geçerli kılma çabasıdır. Sistemin geneline değil, tekil haksızlıklara yöneliktir, alenidir. Politik ve hukuki sorumluluk üstlenilerek kamu vicdanını kıpırdatmayı hedefleyen, şiddet içermeyen, mevcut yasal yollar tükendikten sonra başvurmak zorunda kalınan, bu nedenle yasa dışı ama meşru bir eylem biçimidir. Elinizdeki kitap konu ile ilgili farklı deneyimlerden yola çıkılarak yazılmış önemli teorik metinleri bir araya getiriyor. Bu metinler sivil itaatsizliğin batıda, yani az çok adil ilişkilerin var olduğu ülkelerdeki düzeltici yanına, demokratik ilişkilerin yerleşmediği ülkelerde ise yapıcı, kurucu yanına da ayrıca dikkat çekiyor. Demokrasi kültürünün gelişmediği ülkelerde kendine güvenmediği için zorla varlığını sürdüren devlete karşı direnmeyi içerirken, aynı zamanda antitotaliter yeni bir kültürün oluşmasının da önünü açıyor sivil itaatsizlik. Düzen yerine adaletten, onursuz bir suskunluk yerine insana saygı gösteren, tartışmacı bir çok seslilikten yana olanlar için. Önsöz, sivil itaatsizlik, Yakup Coşar. 1848 yılında Amerika'da Thoreau tarafından ilk kez kullanılan sivil itaatsizlik kavramı, 1980'li yıllarda Avrupa'da yoğun tartışmaların konusu olmuş, son yıllarda Türkiye'de de kullanılmaya başlanmıştır. Ancak Türkiye'de sivil itaatsizliğin ne olduğu, hangi eylemlerin sivil itaatsizlik olarak adlandırılabileceği, sivil itaatsizlikle neyin amaçlanabileceği ya da neye ulaşılabileceği konusunda var olan sınırlı sayıda yayın ve 1992 Aralık ayında İstanbul Alman Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir sempozyum, yayımlanan kitaplar Jürgen Habermas, Sivil İtaatsizlik AFA Yayınları, 1995, çeviren H. Ökçesiz. Hayrettin Ökçesiz, Sivil İtaatsizlik AFA Yayınları, 1994. Henry David Thoreau, Haksız Yönetime Karşı, İstanbul, 1963, Çeviren Vedat Günyol. Sempozyum için bakınız Argumentum Aylık Hukuk Dergisi, sayı 36-41, Temmuz Aralık 1993. Dışında kapsamlı tartışmalar henüz gündeme gelmedi. Elinizdeki kitap konu ile ilgili önemli metinlerin ve tartışmaların bir kısmını sunarak bu boşluğu bir ölçüde gidermeyi amaçlıyor. Peki nedir sivil itaatsizlik? Sivil itaatsizlik şu ya da bu ölçüde adil ilişkilerin hüküm sürdüğü demokratik bir sistemde ortaya çıkan ciddi haksızlıklara karşı yasal imkanların tükendiği noktada son bir çare olarak başvurulan, kendisine anayasayı ya da toplumsal sözleşmede ifadesini bulan, ortak adalet anlayışını temel alan, şiddeti reddeden, yasa dışı politik bir edimdir. Aşağıda öncelikle bu kısa tanımı açmaya, ardından sözü edilen demokrasinin hangi özellikleri taşıması gerektiğini vurgulamaya, sonra da bu özelliklerin bulunmadığı, yani şu ya da bu ölçüde adil ilişkilerin varlığından da söz edilmeyecek, ülke ve dönemlerde sivil itaatsizliğin uygulanabilirliğini ve işlevini tartışmaya çalışacağım. Son olarak da Türkiye'de sivil itaatsizliğin uygulanabilirliği konusunda düşüncelerimi söyleyip, bir sivil itaatsizlik eylemi olarak Cumartesi annelerinin eylem anlayışlarını tartışacağım. 1. Sivil itaatsizlik olgusunun temel unsurları. A. Yasa dışılık. Sivil itaatsizlik, haksız bir uygulamaya karşı bütün yasal yollar denendikten sonra girişilen yasa dışı bir eylemdir. Ancak yasa dışı eyleme girişmek ilke olarak yasa dışı örgütlenmeyi ya da eylemi savunmak anlamına gelmez. Bu yola ancak sonuç getirecek yasal yollar denenip tüketildikten sonra başvurulur. Çünkü sivil itaatsizlik eylemcisi var olan anayasal düzenin temel ilkelerine ya da toplumsal sözleşmeye esastan bir itirazda bulunmaz. Tersine bu temel anlaşmanın ilkelerinin çiğnenmesinden duyduğu kaygıyı dile getirmek için bu yola başvurur. Bu anlamıyla sivil itaatsizlik yasa dışı ancak meşru bir eylemdir. B. Alenilik, hesaplanabilirlik. Yasa dışı olmasına rağmen sivil itaatsizlik gizli değil, açık, aleni bir eylemdir. Alenilik sadece eyleme katılanların kendilerini gizlememelerini değil, yapılan eylemin kamuoyunca algılanabilir özellikte olmasını gerektirir. Ancak alenilik kavramıyla ilgili bazı sınırlamalar, istisnai durumlar vardır. Bunların en önemlisi eylemin başından beri aleni olmasının sivil itaatsizliği tümüyle başarısız kılacağı yolundaki endişedir. Ronald Dworkin böyle bir duruma örnek olarak sahibinden kaçan köleyi saklayan bireyin tavrını, tek bir bireyin eyleminin sivil itaatsizlik olarak adlandırılıp adlandırılamayacağı bir tartışma konusudur. Örneğin Hannah Arendt, sivil itaatsizliğin ancak bir grup eylemi olabileceğini savunur. Ona göre sahibinden kaçan köleyi saklayan bireyin davranışı da, vicdani retçinin davranışı da sivil itaatsizlik olarak anlaşılamaz. Hatta sivil itaatsizlik konusunda yazanların mutlaka başvurdukları Toreo'nun eylemini de sivil itaatsizlik olarak tanımlamaz. Ben sıraladığım diğer özellikleri taşıyan, özellikle de aleni olan, çağrı amacı güden bireysel eylemlerin de sivil itaatsizlik olarak tanımlanmasının uygun olacağını düşünüyorum. Örneğin, askere savaşa gitme işini kamuoyuna açıklayan bireyin davranışı sivil itaatsizlik olarak adlandırılabilir. Çünkü söz konusu kişi sonuçları itibariyle mutlak bir edime, öldürme eylemine katılmak istememekte ve belli bir anlayış, kabul beklentisiyle kamusal adalet duygusuna başvurmaktadır. Vermektedir. Böyle bir durumda eylemin gerçekleştirildiği sırada gizli kalması her şeyden daha önemlidir. Ancak saklama eylemi sona erdikten sonra bunun mutlaka kamuoyuna duyurulması gerekir. Hesaplanabilirlik ise eylemin seyri ve sonuçlarının eylemin başında söylenenlere uygun olmasıdır. Örneğin sessiz oturma eylemi yapılacaksa, yapılacak olan sadece budur, ardından bir başka eylem gelmeyecektir. Hesaplanabilirlik ayrıca eylemcinin samimiyeti ve inandırıcılığının, söyledikleriyle yaptıklarının uyum içinde olmasının ifadesidir. Aynı zamanda eylemin terörize edilmesi başka şekilde sunulmasının önünde ciddi bir engel oluşturur. C. Politik ve hukuki sorumluluğun üstlenilmesi. Sivil itaatsizlik eylemcisi birey ya da grup eyleminin politik sorumluluğunu üstlenir. Sivil itaatsizlik eylemcisi açısından kamuoyunun gözleri önünde olmak esastır. Başından itibaren hedefin eylemin akışının tespit edilmiş ve açıklanmış olması da öngörüldüğünden, eylemin sonunda politik sorumluluktan kaçınmak, eylemi inkar etmek söz konusu edilemez. Hukuki, cezai sorumluluk konusunda ise farklı görüşler bulunmaktadır. Kimi teorisyenler hukuki sorumluluğu üstlenmenin eylemcilerin samimiyetlerinin bir ifadesi olarak algılanıp, eylemin çağrı etkisini güçlendireceği gerekçesiyle böyle bir şeyi savunurlarken, diğerleri meşru düzeyde girişilen bir eylemden dolayı cezalandırmayı kabul etmenin doğru olmadığını savunurlar. D. Şiddetin reddedilmesi. Sivil itaatsizliğin asli özelliklerinden biri de şiddeti reddetmesidir. Sivil itaatsizlik eyleminde ifadesini bulan ihlal sembolik özelliktedir. Buradan da protestonun barışçı, şiddeti içermeyen araçlarla sınırlanması kuralı çıkar. Habermas, elinizdeki kitap sayfa 121. Ancak şiddetin ne olduğu, sınırının nerede başladığı tartışmalıdır. Örneğin her türlü zor uygulaması şiddet midir? Psikolojik baskı aynı kategori altında tartışılabilir mi? Bu konuda genel kabul gören anlayış, eylemin karşıtlarının ya da olayın dışındaki üçüncü kişilerin fiziki ve psikolojik bütünlüklerine zarar vermemesidir. Gandhi'nin teorisinde daha da ileri gidilerek, yaralayıcı ve zarar verici eylemlerin yanında, yaralayıcı ve zarar verici sözlerden dahi kaçınılması, karşıtının malına bile zarar verilmemesi önerilmektedir. Sivil itaatsizlik genelde düşmanları derinleştirmenin değil, düşmanlığı gidermenin, karşıtını yok etmenin değil, ikna etmenin bir yöntemi olarak düşünüldüğü için şiddet kullanmak sivil itaatsizliğin hedefleriyle uyuşmaz. E. Ortak adalet anlayışına, kamu vicdanına yönelik bir çağrı. Sivil itaatsizlik çoğunluğa yapılan bir çağrı, gönderilen bir mesajdır. Bu çağrı toplumda kamusal ortak bir adalet anlayışının varlığını temel alır. Bu anlayışın temel ilkelerinin uzun dönem devam eden kasıtlı ihlali, özellikle de eşit temel özgürlükler ilkesinin ayaklar altına alınması ya teslimiyete ya da başkaldırıya yol açar. Sivil itaatsizlik yoluyla bir azınlık grup, çoğunluğu yaptıklarının bu şekilde anlaşılmasını isteyip istemediğini gözden geçirmeye ya da ortak adalet anlayışına uygun olarak azınlığın taleplerini tanımak isteyip istemediğini incelemeye zorlar. Rawls, elinizdeki kitap, sayfa 58-59. Rawls'ın burada sözünü ettiği ortak adalet anlayışı kavramı, kurduğu toplumsal sözleşme modelinden kaynağını almaktadır. Ancak böyle bir sözleşmenin ya da tüm temel hakları garanti altına alan bir anayasanın mevcut olmadığı durumlarda da böyle bir kavramın anlamlı olduğunu ve mutlak diktatörlük dönemleri dışında genelde söz konusu edilebileceğini düşünüyorum. Sorun var olan adalet duygusunun belli bir başarı beklentisiyle başvurulabilecek kadar güçlü olup olmadığıdır. Haklı gösterilebilecek sivil itaatsizliğin sadece söz konusu toplumda güçlü bir adalet duygusunun varlığı durumunda makul ve etkin bir nonkonformizm biçimi olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Rawls, elinizdeki kitap, sayfa 71. Türkçe'de kullanılan kamu vicdanı kavramı benzer bir durumu, fikri ifade etmektedir. Kendisine ortak adalet anlayışını, kamu vicdanını temel alan sivil itaatsizlik edimi, bireysel çıkarlar ya da toplumun diğer üyelerinin haklarının gaspına yol açacak grup çıkarlarıyla gerekçelendirilemez. Örneğin dini özgürlükleri ihlal eden bir mezhebin haklarını savunmak için sivil itaatsizliğe başvurmak mümkünken, dini inançları ya da dini kuralları toplumun geneli için geçerli kurallar haline getirmek amacıyla böyle bir yola başvurulamaz. Çünkü kimseden başkasının inançlarına göre yaşaması talep edilemez. F. Sistemin geneline değil, tekil haksızlıklara karşı ortak eylem. Sivil itaatsizlik eylemi az ya da çok adil olduğu varsayılan toplumsal ilişkiler sistemine karşı değil, tek tek haksızlıklara karşı yapılır. Yani sistemin tümüne yönelik bir karşı çıkış söz konusu değildir. Sistemin genel anlamda adaletli olduğu varsayılır. Bu anlamda sivil itaatsizlik ideolojik birliktelikleri gerektirmez. Asıl olan karşı çıkılan ya da istenen şeylerde ortaklıktır. Farklı bir deyişle düşünsel düzeyde genel bir örtüşmenin değil, kısmi bir çakışmanın varlığı yeterlidir. Çünkü çok farklı ideolojilerden yola çıkarak somut bazı sorunlarla ilgili aynı sonuçlara varmak mümkündür. Örneğin nükleer silahların konuşlandırılmalarına karşı Avrupa'da yapılan eylemlerde sosyalistlerin, yeşillerin yanında kimi dini gruplar da yer alıyorlardı. Daha yakın bir örnek olarak henüz sivil itaatsizlik eylemlerine dönüşmüş olmasa da Kürt meselesinin çözümü konusunda solun bir kesimiyle İslamcı bazı gruplar arasındaki yakınlaşma ve ortak çabalardan söz edilebilir. Zaten sivil itaatsizlik örgütlenmelerinin başarısı, farklı eğilimlerin çabalarını ortak bir hedefe yöneltme kapasitesiyle doğru orantılıdır. Bu kapasitesini ya da isteğini yitiren cemiyet, eylem yetisini de yitirmiştir. Arendt, elinizdeki kitap sayfa 112. Tekil haksızlıklara karşı ortak eylem ilkesinden çıkarılabilecek bir sonuçta, sivil itaatsizlik örgütlenmelerinin ömürlerinin genelde söz konusu haksızlığın giderilmesiyle sınırlı oluşudur. Yani insanlar ortak ve somut bir hedef etrafında geçici olarak bir araya gelir, sorun çözülünce de dağılırlar. İkinci bir sonuç ise farklı dünya görüşlerinin temsil edildiği bu tür örgütlenmelerin genelde ademi merkeziyetçi, taban inisiyatifine dayanan demokratik örgütlenmeler olacağıdır. Böyle bir koşul sivil itaatsizlik örgütlenmelerinde yer alan insanların partilerde yer almaları önünde engel teşkil etmez. Daha çok sivil itaatsizlik eyleminin klasik partiler aracılığıyla yürütülemeyeceğini ifade eder. Çünkü bu partiler insanları ortak bir dünya görüşü etrafında bir araya getiren kalıcı örgütlenmelerdir. Parti çerçevesinde yapılabilecek bir çağrı başka grup ve bireylerin katılımı önünde en azından psikolojik bariyerler oluşturacak, böylece de farklı eğilimlerin çabalarını ortak bir hedefe yöneltmekte başarısız olunacaktır. G. Eylem ciddi haksızlıklara karşı yapılır ve haksızlıkla makul bir ilişki içindedir. Sivil itaatsizliğe ancak ciddi haksızlıklara daha ötesi diğer haksızlıkların bertaraf edilmesinin önünde engel teşkil eden haksızlıklara karşı başvurulur. Yani yasal yollarla sonuç alınamayan her durumda yasa dışı yola sivil itaatsizliğe başvurulmaz. Böyle bir şey sivil itaatsizliği işlevsiz hale getirecek, katılanların inandırıcılığını azaltacaktır. Ciddi haksızlıkların ne olduğu ise tartışmalıdır. John Rawls kurduğu adalet teorisinden yola çıkarak eşit özgürlükler ve eşit şans. Rawls eşit özgürlükler ilkesiyle seçme ve seçilme hakkını, ifade ve toplanma, vicdan ve inanç özgürlüğünü, bedensel bütünlüğün dokunulmazlığını, kişisel mülkiyet hakkını, eşit şans ilkesi çerçevesinde ise iktidar ve sorumluluk pozisyonlarının herkese açık olmasını ifade eder. İlkelerinin ihlal edilmiş olmasının ve haksızlığın politik muhalefete rağmen uzun süredir devam etmesinin gerekliliğini şart koşar. Bu çerçevede yapılması gereken bir vurgu da eylemlerin ölçülü, amaca uygun, karşı çıkılan haksızlıkla makul bir ilişki içinde olmasıdır. Çatışma sürecinde hangi eyleme karar verilirse verilsin, bunun hedefe yönelik, çatışmanın sona ermesinden sonra ortaya çıkması istenen duruma uygun olması gerekir. Galtung, elinizdeki kitap, sayfa 212. H. Haksızlıklarla ilgili çifte standart kullanılamaz. Kamu vicdanına, ortak adalet anlayışına çağrı amacını güden sivil itaatsizlik eylemcisi haksızlıklarla ilgili çifte standart kullanamaz. Örneğin işkenceye karşı çıkılıyorsa, kime yapıldığına, kimin yaptığına bakılmaksızın karşı çıkılır. Sivil itaatsizliğin genelde kabul gören özelliklerini aktarmaya çalıştıktan sonra, sivil itaatsizliği farklı politik eylem biçimleriyle kıyaslayarak yapılan bir tanımla bu bölümü bitirmek istiyorum. Sivil itaatsizlik, yasal protesto biçimlerine karşı bir hukuki normun çiğnenmesiyle, bencil ve olağan hukuk ihlallerine karşı dikkate ve saygıya değer bir ahlaki, siyasi motivasyonla işlenmesiyle, gizlice işlenen kriminal fiillere karşı kamuya açık olmasıyla, geleneksel klasik direnme hakkı, devrim, ihtilal, hükümet darbesine karşı duruma göre kamuya açıklığı ve şiddetsizliğiyle, siyasi teröre ve dinsel fanatizme karşı, protesto edilen devlet ediminin haksızlığının diğer üçüncü kişilerce de görülebilir, anlaşılabilir ve yine kendisinin kaba güçten arınmış olmasıyla, ileri sürülebilecek samimiyetsizlik iddialarına karşı, edimin sonuçlarına katlanmaya hazır bulunma tutumuyla temelde ayrılmaktadır. 2. Nasıl bir hukuk düzeni? Sivil itaatsizlik genel olarak hukuk düzenine karşı değil, hukuk düzeni içerisinde var olan, ya da ortaya çıkabilecek haksızlıklara ya da hukuk düzeninin soysuzlaşması, bozulması tehlikesine karşı bir araç olarak tartışılır. Bu genel anlamda adil bir hukuk düzeninin var olduğu, ancak bu hukuk düzeninin ek denetim ve düzeltme mekanizmalarına gereksinimi olduğu varsayımına dayanır. Zaten mutlak anlamda adil olan hiçbir hukuk düzeninden, hiçbir demokrasiden söz edilemez. Habermas, sivil itaatsizliğin hukuk düzeninde öngörülen ihtiyaç duyulduğu için anayasada da yeri olan, yasaların bir kereden fazla görüşülmesi, anayasa mahkemesi yolunun açık olması gibi kontrol mekanizmalarından biri olabileceğini söyler ve devamla, kendinden emin her demokratik devlet, politik kültürünün zorunlu bir unsuru olduğu için sivil itaatsizliği kendi yapısının ayrılmaz bir parçası olarak görür der. Habermas, elinizdeki kitap, sayfa 119. Sözü edilen hukuk düzeninin nasıl ortaya çıkabileceği konusunda farklı tasarımlar vardır. Örneğin Hannah Arendt, sivil itaatsizliğin Amerika'ya özgü bir olay olduğunu iddia ederken, bunun yatay bir sözleşme temelinde kurulduğunu, yani insanların kendi aralarında anlaştıktan sonra bu anlaşmanın koşullarına uygun bir devlet oluşturduklarını, bu devletin farklılık ilkesini kabul ettiğini söyleyerek gerekçelendirir. John Rawls'ın adil toplum tasarımı ise, doğal durumdaki insanların kendi aralarında anlaşarak bir toplumsal sözleşme yapacaklarını, bu sözleşmenin bir takım kurallarının, özel olarak da eşit özgürlükler ve eşit şans ilkelerinin ihlal edilmesine karşı, sivil itaatsizlik gibi bir tedbiri öngöreceklerini varsayar. Ortaya çıkış biçimi konusunda farklı yaklaşımlar olsa da, günümüzde demokratik hukuk devletinin özellikleri konusunda genel bir görüş birliğinin varlığından söz edilebilir. Bu özelliklerin önemlilerini şöyle sıralayabiliriz. Seçme ve seçilme özgürlüğü, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, yasa önünde eşitlik, mahkemelerin bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, kişinin bedeni ve psikolojik bütünlüğünün dokunulmazlığı, işkence ve eziyet yasağı, gelir farklılıklarına rağmen insanların genel olarak kendilerini geliştirme, gerçekleştirme koşullarının varlığı, azınlık hakları, farklılıkların kabul edilmesi, çoğulculuk ve çoğunluk kuralı. Aşağıda bu özelliklerden sivil itaatsizlik konusu açısından özel önem taşıyan farklılık ilkesi ve çoğunluk kuralının işleyişini kısaca tartışmak istiyorum. A. Farklılık ilkesi. Hannah Arendt, Tocqueville'den aktararak Amerikan demokrasisinin dehşet verici bir gerçekliğinin, Arendt elinizdeki kitap sayfa 106, siyahların ve kızılderililerin başlangıçtaki sözleşmenin dışında tutulmalarının olduğunu söyler.